أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam ve sevgili annelerimizi yakından tanımak, Anneler Gülistanı adı altında sizlerle paylaştığımız yeni bir gül sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Anneler Gülistanı'nda Hatice annemiz Gülistanı'nın 13. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması ve hayatımıza yeni bir renk katması dilek ve duasıyla efendim. Hatırlayacağınız gibi ilk vahiy kısmına gelmiştik. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ilk vahiy gelmişti. Şimdi hatırlayacağınız gibi yine bu programda Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını ayrıntılı olarak değil, Anneler Gülistanı çerçeveli sırasıyla annelerimizi görüyoruz. İster istemez aile hayatını görüyoruz. Elbette ki Resulullah Aleyhisselam bu ailenin reisidir. Tabii ki onu da görüyoruz, görmeye çalışıyoruz. Hangi annemizi paylaşıyorsak, o annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraberliği çerçeveli konuyu işlemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verildiğinde Hatice annemizle evliydi. Dolayısıyla ilk vahiy ve sonraki bölümler tamamıyla Hazreti Hatice annemiz eksenli yürür. Şimdi efendim... Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk vahiy geliyor. Biraz sonra ayrıntıya biraz gireceğim. Büyük bir heyecanla evine varıyor Aleyhisselam. Şimdi kapıyı çalınca Resulullah Aleyhisselam evine gelince bu sefer nasıl çalındıysa kapı, nasıl bir heyecan oluştuysa içeridekiler birden irkiliyorlar. Oysa bu kapı çokça çalınmıştı ama bu sefer böyle bir irkilme meydana geliyor. Hiç böyle olmazdı şimdiye kadar. Nedense bu sefer irkilmişler. Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha hemen kalkıp kapıyı açıyor. Kapıyı açar açmaz bir an ne diyeceğini, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Şimdi efendim, anlatmaya, anlamaya çalıştığımız sevgili annemiz ve onun şahsında Peygamberimiz Aleyhisselam. Herhangi bir menkıbe, bir dini hikaye anlatmıyoruz. Niye bunu söyledim? İstiyorum ki ya kapının dışında kapıyı çalan konumunda olup oradan olayı gözleyelim ya da içeriden kapıyı açan konumunda olup oradan olayı gözleyelim. Ama hadiselere tamamıyla olayların dışından bakmayalım. Olayların dışında kalırsak hikayeyi anlatır geçiriz. Olayların içine girirsek meseleyi anlarız kavrarız. Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam içeri girer girmez beni örtünüz, beni örtünüz diyor. Daha önce benzeri örneği vermiştim. İki tane Arapça ibare aynı manaya geliyor. Biri dessiruni dessiruni peltekseyle beni örtünüz, sarıp sarmalayınız. Diğeri zemmiluni zemmiluni aynı manaya geliyor. Beni örtünüz, sarıp sarmalayınız. Bu ayetler geldiği zaman tekrar buraya değineceğim inşallah. O yüzden ben Türkçe kısmıyla gidiyorum. Beni örtünüz, beni örtünüz derken bir yandan da çok üşümüş ve çok da korkmuş biri gibi fena halde titriyor aleyhisselam. Ve beni örtünüz, beni örtünüz diyor. Evdekiler büyük bir endişe ve şaşkınlıkla ne olduğunu soran gözlerle bakarlarken evdekiler kim? Onlara tekrar döneceğim. Hazreti Hatice annemiz yine ona yakışanı yapıyor. Ve özellikle üzerinde durulması gereken, özet geçilmemesi gereken bir sahne ile karşı karşıyayız. Tekrar söylüyorum, Hazreti Hatice annemiz ona yakışanı yaptı. Büyük bir sevgi ve şefkatle bakıyor önce aleyhisselama. O bakışıyla bana güvenebilirsin. Her ne olursa olsun bana güven. Açıl bana yani. Der gibi bakarken aynı zamanda diğer odaya buyur ediyor. Götürüp yatırıyor aleyhisselamı ve üstünü örtüyor. Bir yandan da sevgi ve muhabbetin zirveleştiği bir ses tonuyla güzeller güzeli bir cümle kullanıyor. Ne diyor sevgili annemiz? Sen her zaman güzelsin. Güzeldin. Fakat şimdi senin gül yüzünde şimdiye kadar hiç görmediğim bir nur görüyor. Şimdiye kadar hiç tatmadığım bir koku tadıyorum. İşte Hatice anne bu. Daha aleyhisselam bir şey söylemeden büyük bir hadiseyle karşı karşıya kaldığını anlıyor. Sen her zaman güzeldin. Güzelsin. Fakat şimdi senin gül yüzünde şimdiye kadar hiç görmediğim nuru var ama bu sefer farklı. Bir nur görüyor ve şimdiye kadar hiç tatmadığım bir koku tadıyorum diyor. Ancak lütfen dikkat edelim. Hayrola, ne oldu, ne bu halin gibi sorgulamıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamberimiz aleyhisselam yine aynı haliyle aynı şeyi tekrarlıyor. Beni örtünüz, beni örtünüz. Hatice-i Kübra annemiz radıyallahu anha Peygamberimiz aleyhisselamı yatırıp üzerini itina ile örttü. Onun yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu anladığı için kalkıp diğer tarafa geçti. Şimdi yazarken belki problem olur kalıcı olduğundan ama bazen sohbetlerde söylüyorum ben. Çünkü az sonra o soruyu soracağım. Şimdi de sorayım, biraz sonra bir daha sorayım. Aleyhisselam titrek bir halde eve geliyor. Beni örtünüz, beni örtünüz diyor. Siz bunu ilk defa duymuyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. O da götürüp yatırıp üzerini örtüyor. Peki soru ne? Ne demek örtmek? Yani bildiğimiz yorgan battaniye midir örtü? Beni örtün, korkmuş bir insan. Bazı kaynaklarımızda Resulullah Aleyhisselam'ı bağrına bastığı, yani bağrında kucaklayarak onu sakinleştirdiği, götürüp yatırarak birazcık yanına uzandığı ve üzerini örttüğü şeklinde rivayetler de var. Ancak çok yaygın rivayetler olmadığından bu rivayetler kaynaklarımızda pek fazla geçmez. Ama az önce size ifade ettiğim kısım bütün kaynaklarda var ve siz zaten bunu biliyorsunuz. Yani annemiz beni örtünüz diye böyle titrek bir sesle söyleyen Peygamberimiz Aleyhisselam'a herhangi bir soru sormadan, ne oldu, ne bu halin diye sorgulamadan yatırdı, üzerini örttü, diğer tarafa geçti. Şimdi çok sevinçli bir hadise aileden birisi yaşadığı zaman, bu aile reisi de olur, çocuk da olur. Çok üzücü bir şey yaşadığı zaman, ne bileyim böyle bir an korkuyla geldiği zaman, hepiniz takdir edersiniz ki bütün aileyi olumlu ya da olumsuz etkiler efendim. Muhakkak ki etkiler. O yüzden az önce söyledim, öbür tarafa geçti, evde kim var? Bütün görmemiz gerekiyor hadiseyi. Evde olanlar, Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz 4 tane kızı var. Biri evli. Baba evine ziyarete gelmiş. Hizmetini çocukluğundan bu yana gören, evin dadısı ama hanımefendisi durumunda olan ve Aleyhisselam'ın annemden sonra annem dediği hanımlardan biri, belki de başta geleni olan Ummu Eymen annemiz orada. O an için bunları görüyoruz. Evet, evdekiler ayakta, merak, endişe içindeler. Annelerini de aynı şekilde ayakta karşılamışlar. Büyük bir merak ile bakıyorlar, bir şeyi sormaktan da çekiniyorlar. Sevgili babalarını ilk defa böyle görmüşlerdi çünkü. Şimdi bir kez daha söylemek istiyorum. Eve gelince baba, biraz sonra onlara bir daha, yani bugün çok tekrar yapacağım bir programda bile. Eve geldiği zaman aile efradına selam vermesi, bunlar İslam öncesinden bahsediyoruz. İslam geliyor şimdi, şu ana kadar İslam öncesini sizlere paylaşıyordum. Yani merhaba efendim, öyle selamlar var. Güler yüzle içeri giriyor, hepsine halatı soruyor, çocuklarını seviyor, kucaklıyor, öpüyor. Böyle sıcak bir insan sallallahu aleyhi ve sellem. İlk defa içeri giriyor, içeride kimseyi görmüyor. Beni örtünüz diyor sadece. Yani öyle bir hadise ile karşı karşıya kaldıklarını aile görüyor ki, Aleyhisselam evdekileri göremeyecek kadar beni örtünüz diyorsa. İşte burada Hatice annenin misyonu, yani anneler Gülistan'ın, Hatice anne Gülistan'ın en öne çıkan vasıflarından birini burada görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Ona söylüyor Aleyhisselam, beni örtünüz. Ne olursa olsun, hangi durumda bulunursa bulunsun, yüzünden tebessümü eksik olmazdı onun. Yakından ilgilenir, oturup güzel güzel sohbet ederdi sevgili kızlarıyla. Fakat bugün niye böyle olmamıştı diye sorguluyorlar. Hatta ziyaretlerine gelen Zeynep'i dahi fark etmemişti. Yani biz öyle bakıyoruz dışarıdan. Zeynep hoş geldin, ben senden sonra ilgilenirim, ben bir kendime geleyim ifadeleri yok çünkü kaynaklarımızda. Evdekilerin meraklarını gidermek ve onları rahatlatmak yine annemize düşmüş tabii. Çünkü hepsi ayakta bekliyorlar ve ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Hatta soran gözlerle bakıyorlardı sevgili annemize. Sevgili annemiz de mübarek, cennetten gül toplayan mübarek elleriyle sevgili kızlarına oturun işareti yapıyor önce. Oturun. Herkes yerine otursun. Fakat kızların merak ve endişeleri çok büyük. Burada bir şey daha var, aile. Bazen oluyor bu. Baba eve üzgün geliyor veya çok sevinçli geliyor. Anne eve üzgün geliyor veya çok sevinçli geliyor. Çocuklar farkında bile değiller. Bunun tersi de oluyor bazen. Çocuklar eve üzgün veya neşeli geliyorlar. Anne baba farkında değil. Aile birbirini görecek ki aile olsun. İşte burada bunu da görüyoruz. Aile birbirini görüyor gerçekten. Ve büyük kız dayanamayıp soruyor. Sormadın mı anne? Sormadın mı? Ne olmuş sevgili babamıza? Öyle ya. Yani sormadın mı diyor. Çünkü herhangi bir konuşmayı duymadılar. Annemiz sormadım diyor önce. Sadece bir kelimeyle cevap verirken evdekileri tek tek süzüyor önce sevgili annemiz. Sonra da her kelimenin üzerine basarak her biri birer cümleden ibaret. Kelime ama cümle. Cümleden ibaret ama açılınca 3 cilt edecek 3 kelime kullanıyor. Sormadım, soramazdım, sormamalıyım. Sormadım, soramazdım, sormamalıyım. Alın. 3 tane kelime, birer cümle. Açtığınız zaman işte cilt edecek bir durum. Ama nesi var sevgili babamızın? Bu 3 kelimelik her biri birer cümle değerinde de olsa yetmedi kızlara. Ama nesi var sevgili babamızın? Beni örtünüz buyurdu sadece. Ben de buyruğunu yerine getirdim. Anne sakin. Tabii merak etmiyor mu? Ediyor. Endişesi yok mu? Var. Ama artık evin o yükü omuzuna binmiş durumda. Bunu kaldıracak. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ı rahatlatacak. Bir yandan kızlarını rahatlatacak. Ama soru bir daha geliyor. Niye sormadın peki? Bu soru da geliyor. Ve annemiz işte o kelimeleri tam olarak açmasa da bize açabileceğimiz bir kapıyı açıyor. Bakın sevgili kızlarım, böyle zamanlı zamansız veya telaşlı bir şekilde eve gelen adama kapıda sual sorulmaz. Bakın sevgili kızlarım, böyle zamanlı zamansız veya telaşlı bir şekilde eve gelen adama kapıda sual sorulmaz. İçeride de sorgulanmaya alınmaz. İçeride de sorgulanmaya alınmaz. Biraz sabredin. Nasıl olsa anlatacaktır babanız. Burada gerçekten bir destan yazıyor Hatice annemiz. Onun faziletini, örnekliğini, edebini, anlayışını, ince kavrayışlığını, birçok şeyi şurada görüyoruz ama bir şey daha görüyoruz. O metinde, kaynakta, yazıda yok. Ama annemizin bu duruşu, bu sözü onu bize yansıtıyor. Nasıl olsa anlatacaktır babanız diyor. Yani bir yerden bir şekilde farklı bir şekilde evimize geldiğimizde erkeksek eve gelen böyle ve merak uyandıran bir duruşumuz, bir halimiz varsa biz bize ne oldu diye sorulmadan ev ile paylaşacağız. Evdekiler ne yapacak? Aceleye getirip biz anlatmadan bizi sorgulamayacaklar. Bizden kastım sadece erkek veya hanım değil, sadece anne baba ya da çocuklar değil. Kıymeti dinleyenler. Böyle farklı bir şekilde eve gelen kişi. Ama ben burada şunu görüyorum. Daha önceki bu inziva günlerinde geçen derste biraz paylaştık bunu. Aleyhisselam böyle olağanüstü gibi duran neyi yaşıyorsa, nelerle karşı karşıya kalıyorsa bunları sevgili annemizle paylaşıyor. Yani beni acaba nasıl anlar, yadırgar mı diye bir korkusu yok. O yüzden annemiz de bunu biliyor. Kızlar bilmiyor mu? Biliyor. Onlara bunu hatırlatıyor. Nasıl olsa anlatacaktır babanız diyor. Ama korku var tabii, kolay değil. Ama bir şey olmasından korkuyoruz diyorlar. Baba bayağı bir titriyor içeri girdiğinde. Yani korkmayın sevgili kızlarım. Korkmayın. Ben babanızı iyi tanıyorum. Ben onu çok iyi tanıyorum. Ona bir şey olmaz. Ne demek şimdi bu? Hani geçen hafta sizlerle paylaşmıştık. Bu Hira Dağı'nda inziva sürecinde bazı olağanüstü hallerle karşılaşıyor aleyhisselam. Gelip sevgili annemizle paylaşınca, hatta kehanetten, falcılıktan, cincilikten nefret ediyor. Yani kahin mahin demesinler, bunları sevmiyor. Böyle bir şey olmaktan korkuyorum diyor. Bana bir şey olmasından korkuyorum deyince sevgili annemiz korkma diyor. Ve onun iyi yönlerini, faziletlerini sayıp döküyor. Sen şöyle şöyle birisin, asla sana bir şey olmaz. Yani Allah seni zayi etmez. Az sonra bu bir daha gelecek. Ama buradaki hassas dengeyi, yani kızlar da nasıl olsa anlatacak diye tamamıyla ilgisiz değiller. Ama hiçbirisi kalkıp da babalarının yattığı odaya gelerek ne oldu baba diye kalkıp oraya girip orada soracak kadar da ileri gitmiyorlar. Dengeyi görüyor muyuz? Çocuklar da olgun. En büyüğü evli, diğer ikisi nişanlı, 4 tane kız var içeride. Evet. Şimdi sorulara bir daha geliyoruz ister istemez. Beni örtünüz buyurmuştu kainatın efendisi. Başka bir açıklama yapmamıştı henüz. Hanımlar Sultanı da büyük bir anlayış ve incelikle yatırıp üzerini örtmüştü. İki can arasındaki çok özel bir iletişim bu. İki can arasındaki çok özel iletişim. Bu arada aceleci, telaşlı olmama prensibi. Nerede, neyin, niçin, nasıl ve ne kadar yapılabileceğini düşünmek inceliği. Ve yine soru. Neydi örtmek peki? Bilinen yorgan battaniye miydi sadece? Nasıl örtülürdü bu durumda adam? Nasıl hareket ederdi hanım? Bu soruların cevabını işte yukarıda gördük kısmen. İşte sevgili annemiz bunu ortaya koymuştu. Sadece o an için ya da sadece o anı kurtarmak adına değil, bütün zamana yayılacak bir hareket yapmıştı sevgili annemiz. Bunu gözden kaçırmamalıyız yani. O anı geçiştirmek, anı kurtarmak hareketi değil bu hareket. Sevgili annemizin bu inceler incesi hareketi üzerinde çokça düşünüp yeni ufuklar açmalıyız biz de önümüze. O yüzden sadece yaşanmış bitmiş, tarihe mal olmuş bir hikaye gibi anlamak, anlatmak, dinlemek, yazmak, okumak değil, bundan çıkarılması gereken ibretleri, hayatımıza yansıması gereken motifleri tek tek süzüp çıkarak hem ibret alacağız, hem de hayatımıza yansıtılması gereken kısımları hayatımıza yansıtacağız. Yoksa işte yıllardan beri Resulullah'ın hayatı bir vesileyle anlatılıyor yani. Bak kaç kez tekrarladım, bunu ilk defa duymuyorsunuz diye. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldiğini, böyle olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama bilmiyorum yani şu ana kadar Aleyhisselam böyle eve gelince kendinizi evin içine koydunuz mu, dışına koydunuz mu? Olaya nasıl baktınız? Bu çok önemli. Nereden baktık olaya? Bu da çok önemli. Bu bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hanımı bizim annemiz radıyallahu anha. Dolayısıyla öylesine yani menkıbelere, hikayelere konu olacak, ne bileyim konuşmalarda konuyu süsleyecek bir malzeme değil bunlar. Konunun kendisidir, malzeme değildir. Evet, konunun kendisidir bu, malzeme değildir değerli kardeşlerim. Evet efendim, kainatın efendisinin eve her gelişi sevgili annemiz için her türlü güzelliğin üstünde bir güzellikti. Kainatın efendisinin eve her gelişi sevgili annemiz için her türlü güzelliğin üstünde bir güzellikti. O zaman burada verdiğimiz örnek Resul'da erkek olduğuna göre erkekler için söyleyeyim. Dışarıda neyi yaşarsak yaşayalım, evimize güzel bir gidişle gidecek, güzel bir girişle gireceğiz. Ha, işte vahiy aldı aleyhisselam ve hayatında ilk defa böyle bir giriş yaptı ve beni örtün korku ve titreyerek. Ama içeride onu anlayan ve dışarıdan gelen de acaba evdekiler ne der korkusu olmayan bir aile görüyoruz burada. Öyle ki her gelişinde onu büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılardı sevgili annemiz de. Şimdi daha bir hassas davrandı. Sevgiyle, aşkla, muhabbetle bakarken, bu çok önemli bir hassasiyettir, ayrıcalıktır. Sevgiyle, aşkla, muhabbetle bakarken onun mübarek gözlerinden gönlüne inmeye çalıştım. Biliyorsunuz, sevenler sevdiklerinin gönüllerine birbirinin gözlerinden inerler. Onun mübarek gözlerinden gönlüne inmeye çalıştı. O da böyle yapardı çünkü. Sevgili annemiz bir yandan sevgili kızlarını sakinleştirirken diğer yandan da onun yattığı odaya doğru bakıyordu. Yani tamam yatırdım kapıyı çek gel. Yok. Bütün hal ve hareketlerini takip ettiği gibi nefes alıp vermesini bile mercek altına almıştı adeta. Çünkü gerçekten olağanüstü bir hadiseyle karşı karşıya kaldığını görüyor sevgili annemiz. Yine her zaman olduğu gibi yine onun yanında olmak ve onun her şeyini paylaşmak için can atıyordu. Yatırılıp üzeri örtülen kainatın efendisi bir müddet sonra sakinleşip doğrularak yattığı yere oturdu. Yani yatıyor ya kalkıp oturdu. Güneş bakışlı, ay yüzlü, yıldız tebessümlü, cihan ona feda. Güneş bakışlı, ay yüzlü, yıldız tebessümlü. Canlar canının kendine geldiğini görür görmez sevgili annemiz hemen gidip onun yanı başına oturdu. Göz köprüsünden geçip gönül memleketine inerek olan biteni anlamaya çalıştı. Şimdi burada bu yukarıda geçti az önce bu cümle. Bunu ısrarla tekrarlamak istiyorum. Çünkü az önce dedik ki onun mübarek gözlerinden gönlüne inmeye çalıştı. Mübarek gözlerinden gönlüne inmeye çalıştı. Şimdi diyoruz ki diyoruz ki, göz köprüsünden geçip gönül memleketine inerek olan biteni anlamaya çalıştım. O iki ifade arasındaki hassasiyeti, inceliği görmenizi istirham ediyorum. Birinde gönlüne inmeye çalışıyor. İkinci aşamada gönlüne iniyor. Bu sefer de ne var ne yok olan biteni anlamaya çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da sevgili annemize sevgi ve muhabbetle bakıp Hira Dağı'nda olan biteni tane tane anlatıyor. Bunu geçen hafta görmüştük. Biliyorsunuz tekrarlayamıyorum. Sonra da daha önce bir kez daha bunu yaşamıştı. Aynı endişesini dile getiriyor Resulullah Aleyhisselam. Bana bir şey olmasından korkuyorum ey Hatice. Bana bir şey olmasından korkuyorum. Daha önce bu cümleyi kullanmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kahinlerden, sihirbazlardan, böyle gelecekten haber veren böyle dalkavuklardan, sahtekarlardan hoşlanmadığı için böyle bir şey mi oluyorum diye bir endişesini dile getirmişti. Ancak anneler ve hanımlar sultanı, ince kavrayış, ince anlayış, ince dokunuş, ince hissediş, ince her türlü inceliği en üst düzeyde, en ince bir şekilde hayatına nakış nakış işlemiş bir hanım ile karşı karşıyayız. O yüzden bir kez daha diyoruz ki hanımlar ve anneler sultanı büyük bir aşk ve muhabbetle bakınız nasıl cevap veriyor. Korkma. Korkma. Sana bir şey olmaz. Allah seni her şeyden korur. Allah'a yemin ederim ki Yüce Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, mahzun da etmez. Devam edeceğim ama belki aklınıza gelir diye söylüyorum. Muhakkak bilginiz de vardır da dikkatten kaçabilir şu an için. Önemsediğim için annemizin cümlesini böldüm burada. Allah'a yemin ediyor, İslam yok. Evet, müşrikler Allah'ın varlığına iman ediyorlar. Allah var. Ancak putları Allah'a ortak koşup şirke düştükleri için müşrik oluyorlar. Onlar Allah'ı kabul ediyorlar. Ama Allah'ı işlerine karıştırmıyorlar. Puta göre iş yapıyorlar. Daha doğrusu putu koyup kendi arzularını putun üzerinden efendim yürütüyorlar. Böyle bir bataklığa düşmüşler. O yüzden onlar da yemin ederken vallahi diye yemin ederler müşrikler de. O yüzden Allah'ı biliyorlar ama Allah'ı ortak koşuyorlar. Annemiz de bunu söylüyor. Allah seni her şeyden korur. Allah'a yemin ederim ki Yüce Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, masum da etmez. Şimdi paylaşacağım yeri daha önceki haftalarda da paylaşmıştım. Ama birkaç kez gelecek, bir de burada geliyor. Bakınız nasıl devam ediyor. Çünkü sen, şimdi gene noktalı bir gülü koyayım. Yani dünya huzuru, doğru sözlü olma, iyi olmak için bazı olmazsa olmazlar diyelim şeyleri var. Sanki burada bunları göreceğiz. Allah sana bir şey olmaz diyor. Allah seni koru diyor. Çünkü diyor. Bakalım ne yapıyor. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Akrabayı gözetirsin. Acizlerin derdini dert edinir. Onlara yardımcı olursun. Fakirleri, garipleri, kimsesizleri küçük görmezsin. Onlarla oturup konuşursun. İmkanların ölçüsünde onlara el atarsın. Misafir ağırlamaktan ve onlara ikram etmekten hoşlanırsın. Büyük küçük demeden herkese yardım etmeye çalışırsın. Hile, yalan, dolan nedir bilmezsin. Sözün en doğrusunu söylersin. Sen herkesin çok sevip saydığı ve kendisine güvendiği emin bir insansın. Bütün bu faziletler sende bir araya gelmişken korkma, endişe etme. Seni iyi tanıyorum ben. Allah seni gözetir. Allah'ın izniyle sana bir şey olmaz. Bazı farklı rivayetleri de toparlayıp hepsini bir paragraf haline getirdim kıymetli dinleyenlerim. Kaynaklarımızda farklı farklı bu cümlelerin hepsi bir yerde geçmiyor. Birkaçı bir yerde geçiyor, birkaçı bir yerde. Bunları bir araya getirip bütün olarak sizle paylaşmaya çalıştım ama sanırım baştan da gerçi birazcık dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Yani bir şey olmaz derken nasıl bir insan bu diye efendim. Bütün bunları yapıyor aleyhisselam. Ben tekrar söylüyorum. İlk vahiy yeni geliyor. Annemiz vahiy öncesi hayatından bahsediyor Resulullah. Yani korkunç derecede bozulmuş toplumda örnekler örneği bir hayat yaşayan bir örnek var karşımızda. Ve bu örneği en iyi anlayan, örneği örnek alıp örnek bir hayat yaşayarak aynı zamanda gelecek nesle aktaran sevgili annemize karşı karşıyayız. Hatice annemiz. Böyle güzel ifadeler kullanıyor. Peki şimdi bazılarınızın aklına gelebilir. Ya hocam nerede benim hanım olsa şöyle olur böyle olur. Ben o zaman biraz ileri gideyim. Demedim mi sana bu kadar ileri gitme diye? Heh, başına iş açacaksın demedim mi sana? Ne işin vardı gece vakti mağarada dağ başında? Dememişti. Çıkışmamıştı. Bunları yine geçen hafta görmüştük. Ancak bir şey atlamayacağız. Ben buna üzülüyorum biraz. Bir olayı eğer böyle bir hadise o toplum içerisinde duyulduğu zaman ne olur diye iyi düşünmek gerekiyor. Bakıyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'ın Hira inzivası müşrikler tarafından yadırganmıyor. Sadece o diyorlar Rabbine, o diyor ilahına, Allah'ına aşık oldu. Yani böyle bir cümle kullanıyorlar. Yani ayıp değil onlarda inziva. Çünkü inzivaya çekilen Ramazan ayında tek peygamberimiz değil. Önde gelen müşrikler de belli yerlere, dağda, ovada, şurada, burada bazıları çadır kuruyor. Böyle bir inziva kültürü var Araplarda. Bunun altını çiziyorum. O yüzden Resulullah'ın inzivası çok dile dolanmamış. Bir sıkıntı yok. O yüzden bu konuda çok fazla itirazlara cevap verir mahiyette kaynaklarımız yazılmamış. Çünkü onlar da bu inzivayı yaşıyorlar. Ancak işte burada annemizin ortaya koyduğu şey bambaşka. Hani dedim ya işte ne işin vardı daha başında? Evde neyin eksikti? Oraya niye gittin dememişti dedik. Sevgili annemiz böyle çıkışmamıştı tabii. Ama burada atlanmaması gereken bir şey daha var. Bugünlere gelinceye kadar her günü bir diğer günden daha güzel, daha anlamlı ve o nispette huzurlu bir hayat yaşamışlardı. Karşısındaki adam sıradan biri değildi. Bunun farkındaydı annemiz. Yani kocası, yani aleyhisselam sıradan bir adam değildi. Aleyhisselam da karşısındaki hanımın yani annemizin sıradan bir hanım olmadığını görüyor. İkisi de birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Bu atlanmaması gereken bir şey. Ama geçen hafta şunu söylemiştik. Resulullah Aleyhisselam'ı sorgulamaz annemiz diye. Çünkü Aleyhisselam sorgulanacak bir takım davranışlarla eve gelmez. İşte böyle şeyleri yaşadığında eve geldiğinde bunları eşiyle paylaşır. Yani paylaşmadan önce acaba ne der? Beni makaraya sarar, alaya alır, şöyle. Öyle bir endişesi yok. eş eşiyle bir şeyi paylaşamıyorsa ikisi de iyi düşünmeleri gerekiyor. Yani paylaşmayan eş, bak ben eş deyimini kullandım, hanım veya erkek demedim. Paylaşmayan eş, acaba eşini paylaşılmaz mı buldu? Yoksa eşi onu makaraya sarar, ya öyle alay mı eder diye düşündü. Yani paylaşmak için iki tarafın da birbirini iyi anlaması lazım. İşte burada onu çok iyi tanıyıp tahlil eden ve değerini bilen bir hanımdı o. Çünkü hanımlar sultanı Hazreti Hatice annemiz. Şimdi asıl mevzu tam ortasına doğru geliyoruz. Ne olmuştu peki şimdi? Aklınıza mı gelebilir? Geçen hafta sürekli atıfta bulunduk ama yeni bir şey geldi. Ne olmuştu? Kainatın efendisi Hira Dağı'nda inziva halindeyken vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam geliyor ve ilk vahyi getiriyor. Biz geçen hafta Cebrail geldi, şöyle şöyle oldu diye konuşmuştuk. Vahiy meleği geliyor, vahiy getiriyor peygamberimize. Ve Aleyhisselam o titremeyle evine geliyor. Ben oradaki ayrıntıya girmedim, yine girmiyorum. Şimdi kendine geldi Aleyhisselam. Hatice annemiz yanına geldi, çocuklar da geldiler. Efendim Aleyhisselam onlara bu başından geçen her şeyi hiç atlamadan anlattıktan sonra ilk vahyi, evet, ilk vahyi onlara tebliğ ediyor, okuyor, anlatıyor. Nedir ilk vahyi? Bilmeyeniniz yoktur değil mi efendim? Alak suresinin ilk 5 ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukal ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Sadakallahul azîm. Allah kelamı bir dilden bir diğer dile, lisana çevrildiği zaman, çevrilmesin demiyoruz, ben çeviri manasını vereceğim, az çok biliyorsunuz zaten Arapça aslındaki mananın canlılığını veremez. Ne demek bu? Çokça tekrarlamıştım ve çok tekrarlayacağımı söylemiştim. Allah Teala Celle Celaluhu sınırsız ilim sahibidir. Aynı zamanda sınırsız ifade gücüne sahiptir. Biz kullar ne kadar okusak, bilgi sahibi olsak sınırlı bilgimiz var. Aynı zamanda sınırlı ifade gücümüz var. Ben şimdi konuya ne kadar hazırlık yapsam, bir radyo programı dahilinde sizlerle paylaşsam ya da böyle bir radyodan değil de karşılıklı oturarak size bir seminer, bir konferans, bir sohbet tarzında olsa bile ve ben dünyaca ünlü birisi olsam, konuya çok iyi hazırlık yapmış olsam, mükemmel bir hatip olsam, ne olursam olayım sınırlıyım. Ben bir insanım. Şimdi sınırsız ilim sahibinin sınırsız ifadesini biz sınırlı ilim sahibi kullar sınırlı ifadeyle seslendiririz. Değil mi efendim? Şimdi ikra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz manayı böyle veririz. Şimdi çok da zor mana değil bu ayetin. Bazı ayetler var, gerçekten çok çok kelime kullanmanız gerekiyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan yarattı. Genelde alaka kelimesine uzun zaman kan pıhtısı manası verildi. Ancak o karşılığı bulabildiler. yeni yeni gelişmelerle beraber şimdi embriyo manası veriliyor. Canlı hücre manası veriliyor. Ben diyorum ki bazı kavramları olduğu gibi koyalım. O yüzden ben o insana bir alakadan yarattı diye o kısmı seçtim. Yani embriyodan yarattığı kan pıhtısı, canlı hücre falan manayı verenler yanlış mana veriyorlar demiyorum. Yani bir güzel mana bulunca öbürlerini çizmeyelim. Unutmayalım. Biz ne kadar çizersek bizi o kadar çizerler. Bu kaçınılmazdır. Çünkü önümüzde sınırsız ilim sahibinin sınırsız ifadesi var. Ve biz kullar, benim belli bir sınırım var. Beni şu an dinleyen siz, ben olsam bu ayete şu mana veririm diyecek bir ilmi olan kardeşlerim var. Yani olması gereken bu zaten. Dolayısıyla farklı farklı birikimlerle çok daha güzel mana verilebilir. Rabbin oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyleri o öğretti. Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi rabbike lezî halak, halakal insâne min alak, ikra ve rabbukal ekrem, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o Rab kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyleri o öğretti. Tekrar söylüyorum değerli kardeşlerim, sınırsız ilim sahibinin sınırsız ifadesini sınırlı ilim sahibi sınırlı ifadeyle Türkçe mana verdik. O yüzden iki kere de Arapça aslını sizlere okumak, paylaşmak durumunda kaldım. Şimdi biraz vahiy üzerine durmak istiyorum. İlk vahiy gelmişti. İlk vahiy ile yeni bir gün doğmuştu işte. Bütün alemi aydınlatacak nur doğmuştu çünkü. Nur sonsuza değin bir defa daha onunla doğmuştu. Vahyin gelişiyle karanlıklar zahil olacaktı. Hira Dağı ufuklarından nur doğmuştu. Ramazan'ın 17'si, 27'si rivayetler farklı farklı. Efendim, miladi 610 yılı Hira Dağı'ndan nur doğmuştu. Nur. Evet. Şimdi bu nur üzerinde durmanın sebebi ne? Niye duracağımı şimdi daha iyi göreceğiz değerli kardeşlerim. Ama ısrarla bunu açmam gerekiyor. Zamana sığdırabildiğim kadarıyla. Karanlıklar aydınlık, aydınlıklar pür nur olacaktı artık. Nur doğmuştu çünkü. Ve o Resulullah olarak görevlendirilmişti. O, oydu işte. Ve yine o, o olmuştu. Resulullah olmuştu. Habibullah olmuştu. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kainatın efendisi, bütün her tarafa aydınlık götürecek olan iki cihan güneşi, varlıkların en şereflisiydi. Şimdi de Peygamberler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak görevlendirilmişti. Kitaplarımızda, hepsine yakın olan kitaplarımızda cümleyi böyle görürüz. İşte peygamber olması, peygamber oluşu. Ben de bazen yazmada, bazen konuşmada bu ifadeyi kullanıyorum. İfade aslında bir kasıt yok ama yani peygamber olunmaz efendim. Yani aleyhisselam ben peygamber olayım diye çırpınmadı. Peygamber olarak görevlendirildi. Peygamber olarak görevlendirildi. Peygamber olmak başka, peygamber olarak görevlendirilmek başka. Peygamberimiz aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Bu önemli açıklamayı altını biraz daha çizeyim. Peygamber olması diyen müelliflerimizin kastettikleri aslında şu şu şunları okuyup şu şu merhalelerden geçtikten sonra peygamber olması. Yani filanca okulu bitirdi, şu oldu, doktor oldu, hoca oldu, mühendis oldu vesaire. Bu anlamda değil. O yüzden peygamber olmuştu diyen kitaplarımız peygamber olarak görevlendirilmişti kastediyorlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı gönderirken kullandığı kavram enzelna, biz indirdik. Peygamber kavramına erselna, biz gönderdik. Erselna, risalet, Resulullah, erselna, biz gönderdik. Yani Mekke'de olmayan, yaşamayan birini Mekke'ye göndermiyor Allah-u Teala. Onların içinden birine görev veriyor erselna kelimesiyle. Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle bir görev veriliyor. Evet, hassas bir yerdeyiz, ben de farkındayım ama saatin de farkındayım. Bu bir radyo programı. Bize ayrılan süre bugün de burada dolmuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, inşallah sonraki haftalarda bu güzel vahyin gelişini ve hayata yansımasını Hatice annemiz eksenini sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz. Ve tabii bunu yaparken de hayatımıza geçirme, anlama, hayatımızı biraz daha vahiy ile eşleştirme gayreti içinde olmak hedefindeyiz. Ben bu duygularla bugünkü programı da buradan nihayet erdiriyor. Haftaya efendim görüşmek, buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.